Quatrième et dernier travelling radio à Istanbul dans le cadre du projet Soundshift.
Soundshift projesinin son gezgi radyosundayız. Dördüncü ve son gezgi radyosundayız. İstanbul'dayız.
Après quelques éléments hier sur l'histoire contemporaine de la ville et notamment son rapport avec l'Europe.
İstanbul'un tarihiyle ilgili ve Avrupa ile ilişkisiyle ilgili dün konuşmuştuk.
Aujourd'hui, on aborde la très complexe question de ces mutations urbaines, son improbable croissance et les problématiques qu'elle suscite.
Ve bugün de kentsel dönüşümü ve bunun getirdiği şehir problemlerini konuşacağız.
Pour en parler, Aysim Türkmen, qui est journaliste, anthropologue urbaine.
Konuşmacılarımız Aysim Türkmen, gazeteci ve antropolog.
Oğuz Öner, qui est membre de l'équipe d'Istanbul 2010.
İstanbul 2010'dan Oğuz Öner.
Ulus Atayurt, qui est journaliste.
Gazeteci Ulus Atayurt.
Et Serkan Öngöl, qui représente le collectif Gazhane Coopérative.
Gazhane grubunu temsilen Serkan Öngöl.
Avec moi pour la traduction, vous entendez sa voix, c'est Ayşe Gülay Hakyemez.
Ben Ayşe Gülay Hakyemez, Lokomotif Kültür ve Sanat Derneği.
Et mes complices de Açık Radio, Eli Aliboua et Deniz Kololu.
Eli Aliboua ve Deniz Kololu, Açık Radio.
Travelling numéro 4, mutation urbaine, c'est parti. On est au rond-point d'Altyol et on se dirige vers Fenerbahçe.
Şu anda Altyol'da Boğa'nın önündeyiz ve Fenerbahçe'ye doğru yürüyoruz.
Alors peut-être pour commencer ce questionnement autour de la ville, de ses mutations, peut-être quelques données de base qui sont quand même importantes de connaître.
Şu anda kentsel dönüşümü biraz temsil edici özellikleri olan sokaklarda yürüyeceğiz.
Alors Aysim Türkmen, Ulus Atayurt, peut-être sur la population de la ville d'Istanbul, est-ce qu'on sait aujourd'hui à peu près combien d'habitants à Istanbul?
Aysim, İstanbul'un şu andaki nüfusu nedir?
Aslında daha fazla diye hep biz düşünüyoruz 14-15 diye ama aslında bilinen nüfusu 12 ila 13 milyon arasında. Sayımlardan bildiğimiz 12 ila 13 milyon arasında.
La population est entre 12 et 13
milyon. Bunun farkı da herhalde aslında sayılmayan yeni göçmenlerin olması. Aslında her günde artıyor.
Les immigrations augmentent tous les jours et je crois que c'est encore plus que ça.
Kürt işçiler gelebiliyor ama aynı zamanda Afrika'dan da çok göçmen oluyor.
Il y a les immigrants kurdes et en Afrique aussi.
Alors 12 millions d'habitants, ça c'est le chiffre officiel. Peut-être Ulus, il y a un chiffre qui est sans doute plus réel que celui-là.
Ulus 12 milyon real mi? Bundan daha fazla düşünülüyor.
Ya o biraz böyle bir şey işte bizim kabusumuzla hayalimiz arası durmadan değişen bir rakam. Yani benim tahminim işte devletin kabul ettiği mesela zorunlu Kürt göçmenlerinin sayısı 1,5 milyon. Ama çeşitli başka grupların, başka derneklerin, başka birliklerin yaptığı sayı 4,5 milyon civarında zorunlu göç var. Onların büyük bir ihtimalle yarısı İstanbul'a geldi ve bilmiyoruz. Ama benim tahminim 14 ila 15 milyon arasında İstanbul'un nüfusu diye düşünüyorum.
Avec les derniers nombres d'immigrants entre 4 et 5 millions, ça, je crois que ça trouve jusqu'à 15 millions la population.
Des dernières migrations qui sont en provenance d'où, Ulus?
Nereden son göçler?
Şimdi son göçler Anadolu'nun her tarafından geliyor. Çünkü bir sürü etmen var göçte. Mesela en büyük etmenlerden birini söyleyeyim.
Il y a beaucoup d'immigrants de l'Anatolie, des parties rurales.
Çünkü bizim aslında Kopenhag kriterlerine göre de Avrupa Birliği'nin kriterlerine göre bizim köylü nüfusunu şu anda %30 olduğu düşünülüyor. Ama aslında reel nüfus %22-23 düşünülüyor.
Selon les critères Copenhague, on pense que l'immigration rurale est
yani
30% du total.
Ama aslında %22-23 gibi düşünülüyor. Yani çiftçi sendikaları mesela böyle söylüyor.
Mais on dit que c'est 20%.
Ve onu işte yakın zamanda %8-6 seviyelerine çekilmemiz bekleniyor. Yani ülkenin oraya çekmesi bekleniyor.
On attend de l'attirer vers 8%.
Ve bu şekilleri aslında yani tarım politikası şekillendiği için mesela işte 2002'den 2003'ten bu yana 4-5 milyon kişinin kırsal alanı terk ettiği düşünülüyor.
Alors, dernière politique agriculture que on pense à peu près 3 millions, 4 millions de migrants ont quitté leur partie rurale des pays du pays.
Onların çoğu da büyük merkezlere geliyor.
Il arrive sur le centre-ville.
Yani Mustafa Sönmez bir iktisatçı olarak eğer Türkiye'nin genel politikasında bir değişiklik olmazsa Cumhuriyet'in 100. yılında yani 2023'te İstanbul nüfusunun 21 milyon civarında olacağını söylüyor.
On attend 21 milyon à centième année de la République.
Evet.
La totale population.
Une dynamique de population telle qu'on se demande comment une planification urbaine peut en tenir compte. Une dimension géographique de la ville qui est aussi considérable, plus de 100 km d'un point à un autre, et une organisation administrative assez complexe, une succession de couches. Peut-être, Aïssim, quelques mots sur la manière dont la ville est administrée, la municipalité centrale, les arrondissements.
Her iki taraftan yüzer kilometre büyüyen bir şehirde ki yönetim de problemli olsa gerek Aysin.
Bir büyükşehir belediyesi var. Yani işte 1980'lerde darbeden sonra gelen liberal hükümetin kurduğu İstanbul'a da bambaşka bir şekilde bakan ve dünya başkenti yapmak üzere kurulmuş olan bir büyükşehir belediyesi var.
Il y a une mairie centrale à Istanbul après les années 80. On en pense faire une ville un peu capitale du monde.
Plus d'une quarantaine, je crois, de municipalités. Quand j'ai demandé tout à l'heure combien de quartiers à Istanbul, je crois que tout simplement on ne peut pas donner un nombre. Voilà, c'est à peu près ça et ça vous donne une image en même temps de la ville, de son immensité et de cette espèce de flou dans son organisation, une ville mutante. Peut-être sur la question des centres et des périphéries dans cette ville Aysin Türkmen. Est-ce qu'il y a un centre ou plusieurs à Istanbul?
40'tan fazla belediyenin olduğu bir İstanbul'da kaç tane merkez sayabiliriz?
Taksim ve Beyoğlu en önemli belediye sayılabilir. Modern şehrin ortasında. Kadıköy Belediyesi Anadolu yakasının en önemli belediyesi. Toplam 34 belediye var.
Ya au total 34 mairies. On peut en compter Taksim, Kadıköy,
Beyoğlu ve Kadıköy.
Bakırköy peut-être.
Bakırköy. Çok büyük bir şehir. Yani çok geniş bir şehir. Aynı zamanda her gün büyüyen de bir şehir. Yani belki şu anda biz konuşurken bir tane daha mahalle kuruluyor.
Peut-être que juste maintenant que nous faisons notre reportage que une autre cité se fixe en Istanbul. Chaque jour ça augmente la population, c'est une démographie galopante.
Alors sur les limites de la ville, est-ce que ces limites, elles sont clairement dessinées? Est-ce que ce sont des zones industrielles, des zones commerciales? Est-ce qu'au contraire, ce sont des zones d'habitation? Qui vit dans ce qui constitue aujourd'hui la périphérie de la ville? Peut-être Ulus?
Şehrin dışarıya doğru büyümesindeki bölgeler, endüstriyel mi, yerleşim alanları mı? Biraz bilgi verir misin?
Yani İstanbul'da çok masif bir, çok hızlı bir şey. Endüstriden kurtulma hevesi var. Dolayısıyla mesela sayı vermek gerekirse 2003 ile 2007 arasında 650-700 bin kişilik bir endüstri çalışanı, endüstri istihdamı şehir dışına bırakıldı. O şehrin gelişimi daha çok endüstriden uzaklaşmak ve tüketim ve konut alanlarına dönüşmek genel stratejisi üzerine işliyor.
Ces jours-ci, l'agrandissement de la ville se fait avec les cités modernes. Ce n'est pas l'industrie.
Endüstriden, evet, endüstri bitiyor. Yani bitirilmek isteniyor bilinçli
olarak.
On
veut finir, on veut terminer l'industrie autour des périphéries. Mais tandis que il y a des grandes standing on this.
Mesela bir TRAKAP diye plan var. Trakya planı deniyor buna. İstanbul Metropolitan Planlama Ofisi hazırladı bunu. İstiyorsan çevir bunu.
Trakya
Trakya planı diyelim.
Il y a un plan, il y a un plan de Trakya.
Bu plana göre
selon ce programme
10 sene içerisinde 1,5 milyon kişinin çalıştığı endüstriyel bölgeler tasfiye edilecek.
Alors on va éliminer les régions industrielles où
1,5 milyon.
Il y a un million et demi de population.
Trakya planı şunu söylüyor. Özellikle kuzeydeki endüstriyeler Trakya bölgesinin su havzalarına götürülecek. Ve oradaki tarım alanlarına yeni endüstri yerleştirilecek.
Sur la partie nord, on va amener l'agriculture et on faisait les plans de arrosage.
Yani İstanbul aslında Edirne'ye doğru uzatılacak.
Alors on va allonger Istanbul vers Edirne.
Evet. Yani sonuçta İstanbul nüfusu çevre düzeni planda yani 16 milyon olarak tahayyül ediliyor 10 sene içerisinde. Ama aslında böyle olmadığını planlar gösteriyor. Planlar böyle olmadığı için, onlar da fark ettikleri için Trakya'ya doğru şehri büyütmeye çalışıyorlar. Endüstri dışarıda, hizmet içeride, konut alanları da ikisinin arasında.
Alors, le service dans la ville, l'industrie dehors et les sites entre ces deux zones.
Yani aslında yani nesne yani planlarda 16 milyon gözüküyor projeksiyon. Ama böyle olmadığını.
Sur le plan, on voit 16 milyon.
16 milyondan fazla bu şehir kaldıramaz diyorlar.
Mais cette ville ne peut pas supporter les 16 milyon.
Ama genişleme planları yani gördüğümüz planlar 20-25 milyonluk bir şehri öngörerek yapılıyor.
Mais tandis que ça, le plan se fait pour les 25 millions. Alors, on allonge la ville vers Edirne. Selon ce plan, Trakya.
Aysim Türkmen.
Ben de bir şey eklemek istiyorum. Bu arada hani Asya yakası ile Avrupa yakasının endüstri yapısı da birbirinden tamamen farklı. Mesela Asya yakasında tamamen fabrikalar, Fordist üretim tarzında işleyen endüstri var ve dolayısıyla Asya yakasının oluşması da bu Fordist yapıya göre yani işte hemen fabrikaların yanında olmasını gerektirmeyen bir yapılaşma servis araçlarıyla gidip gelebiliyorlar. Halbuki Avrupa yakasındaki şu ana kadar oluşmuş olan endüstri yapısı çok daha küçük ölçekli endüstriler. Ve dolayısıyla hep yan yana olmak zorunda. Mesela tekstil işçileri hemen tekstil atölyelerinin yanında gecekondular kurmuş şekilde gelişmiş.
Avrupa'da
evet.
Alors, l'industrie se cite différemment dans les autres, tous les autres rives. Sur la côté asiatique, les fabriques en système Fordist, c'est avec les services, on va et on vient. Mais tandis que sur l'Europe, surtout l'industrie de textile, les logements sont situés juste à côté des fabriques.
Alors parlons un petit peu des plans d'urbanisme justement qui sont en cours à Istanbul en ce moment. Qui sont les décideurs de ces plans finalement? Qui décide?
Bu planlara kim karar veriyor? Biraz ondan bahsedelim.
Ulus.
Şimdi İstanbul Metropolitan Planlama Ofisi diye bir ofis var.
Il y a un bureau Istanbul Metropolitan Office.
Bu yarı devlete yarı özel teşekküle denk geliyor. Yani tam belediyenin bünyesinde değil.
Mi état, mi civil, mais ce n'est pas dans le structure de la mairie.
Bunun da bir amacı var. Çünkü bu planlar objektif olarak yapıldığı zaman, eğer belediye bünyesinde yapılsa, belediye kabul etmek zorunda.
Parce qu'il y a un objectif, si c'était dans la structure de la mairie, alors la mairie devait l'accepter.
Ama bu şekilde olduğu zaman, yani yarı yarıya, sadece danışma kurulu gibi çalışıyor. Yani şunu demek istiyorum, aslında belediye planı sevmezse kendi de istediğini ekleyebiliyor.
Comme consultant, on travaille comme consultant et la mairie augmente, ajoute comme il veut.
Mesela, bir örnek vermek gerekirse, planın içerisinde, çevre düzeni planın içerisinde 3. köprünün yapılmasına bir Japon şirketi görevlendirildi.
Dans le plan, c'est une firme, c'est une société japonaise qui fera le troisième pont.
Ama belediye ve hükümet onun planlarını sevmedi.
Mais la mairie et l'État ne l'aiment pas.
İlk başta mesela şehir merkezine daha yakındı 3. köprü.
Alors au commencement, le troisième pont était juste au proche de la ville.
Onun üzerine dediler ki biraz daha kuzeye yapalım.
Mais on a dit après que faisons-le un peu loin vers le nord.
Ve bunun üzerine o ofiste plan revize edildi.
On a révisé le plan à l'office.
Onu da beğenmediler.
On n'a pas aimé.
Onun üzerine en kuzeydeki orman alanına kondu.
Et maintenant le troisième pont, on l'a mis sur le nord dans l'espace du forêt.
Et on va détruire pour ça 2 millions d'arbres. On a effectivement, il y a quelques jours déjà sur l'antenne des 3 bits, on vous avait parlé de cette problématique de l'environnement. Alors peut-être toujours sur ces plans d'urbanisme, quels sont les grands axes aujourd'hui du plan d'urbanisme qui est en cours à Istanbul ? Est-ce que c'est un axe pour maximiser les profits ou est-ce que c'est un axe pour développer le logement social ? Ulus Atayur.
Yok öyle bir şey.
Ve 2 milyon ağaç bu 3. köprü yüzünden mahvedilecek. Bunun için de protesto gösterileri vardı geçenlerde. Bu planla ilgili sorularım olacak.
Köprü planıyla. Yani ben çok şey değilim buna. Kaderi mutlak değilim. Bununla ilgili odalar çalışıyor. Kendi bir tane platformu var. Ben sadece biraz bildiklerimi söyleyebilirim ya.
Quelle était ton question, Xavier, encore une fois le dernier.
Quels sont actuellement les grands plans d'urbanisme qui sont en cours à Istanbul ? Et est-ce que selon Ulu Atayurt, ils sont plutôt axés sur la maximisation du profit pour les entrepreneurs ou est-ce qu'ils sont destinés à favoriser le logement social ? On a vu à quel point ce logement social était nécessaire à la croissance démographique de la ville.
Son şehircilik planları nedir? Bunun hedefleri nelerdir? Amaçları nelerdir? Şehrin lojman olarak mı yapılanmasını istiyorlar? Yoksa başka demografik nedenleri var mı?
Çok uzun bir konu bence. Ama genel olarak Türkiye'den, İstanbul'dan bahsedersek yani çok fazla emlak rantına dayalı bir şehir tasarlandığını söyleyebiliriz.
Nous pouvons en dire, c'est un sujet assez long, mais on peut dire brefement qu'on fait les plans sur une construction citoyenne, c'est logement, comme tu dis.
Ya zaten daha evvel söyledim, endüstrinin olmadığı ve finans ve turizmin öne çıktığı bir model.
C'est un modèle où l'industrie n'existe pas, mais il y a le finance et
tourisme.
Et tourisme.
Yani bir örnek vermek gerekirse bence Dubai ile Barcelona'nın karışımını istiyorlar.
On veut en faire un mix de Dubai et Barcelone, ce que je comprends.
Ya hayallerindeki şey bu.
C'est l'imagination, leur imagination, c'est comme
ça. Bu ne kadar gerçekleşecek? Onu global ekonominin durumu zaten şey yapıyor, karar veriyor.
C'est le globalisme économique qui en décide.
Serkan Öngel, tu représentes le collectif Gazerne Coopérative. Est-ce que ton opinion à toi, ton regard sur les plans d'urbanisme, la régénération urbaine en ce moment, de ton point de vue et du point de vue des habitants de ce quartier de Hassan Pasha, est-ce que c'est le tout profit ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui est imaginé pour le peuple, pour les gens, pour donner des logements, pour développer des projets ? Ton idée, toi ?
Gazerne grubunu temsil eden Serhan, sen bu yozlaşmayla, şehirsel, kentsel dönüşümle ilgili düşüncelerin nedir? Planlarla ilgili, şehir planlarıyla ilgili düşüncelerin nedir?
Türkiye'de çok ciddi, özellikle kentsel alan üzerinden ciddi bir sermaye birikimi rejimi oluşturulmaya çalışılıyor. Bunun
yani kapitalizm, un plan de kapitalizm sur au-dessus d'Istanbul.
Dolayısıyla kent alanı bütünüyle buna hizmet edecek şekilde dönüştürülmeye çalışılıyor.
Alors, on veut en changer la cité selon ce plan.
Burada kentin kullanımı değil, yani o kentte yaşayanların kentten faydalanabileceği bir düzenlemeden daha çok değişim değeri, yani onun nasıl dönüşeceği ve buradan nasıl yeni bir kar elde edilebileceği üzerine bir kurgu üzerine inşa olmuş durumda.
On fait un plan à ne pas faciliter la vie de des populations, mais comment on peut en gagner plus. C'est ça le plan.
Bunun yansıması da tabii özellikle kentte yaşayan çalışanların kendi durumlarını etkileyen bir hale gelmiş durumda.
Alors la situation est devenue que ça influence directement le cas des citoyens qui travaillent, les ouvriers.
Yaşayanların kendilerini kullanamadıkları, erişemedikleri bir kentsel model ne kadar akılcıdır? Bu önemli bir soru.
Combien est rationnel un plan basé sur ce modèle que les citoyens n'en profitent pas?
Alors on fait une petite pause ici. On est toujours en train de traverser les limites du centre-ville de Kadıköy. On est parti du centre, de la place Altıyol. On se dirige là vers un grand parking et le stade de Fenerbahçe. On est en ce moment même devant une vieille maison en bois et ça va peut-être nous amener à parler un petit peu des phénomènes de régénération, de gentrification. Et puis peut-être avant ça, je voudrais qu'on explique quelque chose qui est vraiment très particulier à Istanbul et qui est le Gece Kondu, le phénomène du Gece Kondu.
Şu anda Kadıköy'ün yan mahallelerine doğru ilerledik ve Altıyol'dayız. Önümüzde eski tarihi ahşap bir bina var. Ona bakarak bu çarpık şehirleşmeyi ve gece kondulaşmayı konuşacağız.
Serkan?
Şimdi Kadıköy bölgesi özellikle 80 sonrasında apartmanlaşma sürecinin bir ürünü olan bir yer. Yani burada bir gece kondu dokusundan daha çok eski yapıların yıkılarak yerine rant amaçlı olarak apartman haline gelmesi sonucu yaratılmış bir dokuyu görebiliyorsunuz. Eskiden bu tip ahşap evlerin sıklıkla yer aldığı bir doku varken, kentsel doku varken bugün bunların yerine işte şekilsiz, biçimsiz bir sürü apartman geçirmiş durumda. Çoğu da topulu bunların, yani gece kondu kısmında sayılabilecek yapıda değiller.
Sur Kadıköy, on ne peut pas dire gece kondu, Xavier, parce que ici, avant les années 80, il y avait des belles maisons en bois, mais juste c'était détruit pour en faire des grands immeubles.
Alors gece kondu, un processus qui est à la marge, aux franges de la légalité, c'est construction d'une nuit, c'est comment trouver de quoi se loger quand a priori on a du mal à trouver un logement, à trouver un espace de légalité pour ça. Mais en même temps, c'est une sorte de droit légitime au logement que prennent les Stambouliotes pour se construire une maison. Et c'est aussi quelque chose qui parfois peut se légaliser. Peut-être Ulus Atayurt sur la façon dont ces gece kondu sont évidemment pas du tout des favelas et dont ils sont même équipés en fait avec le gaz, l'électricité, des équipements publics.
Gece konduları da birer apartman daireleri gibi düşünebilir miyiz? Çünkü gazları, elektrikleri, her türlü imkanları var. Buraya göç eden insanların lojman bulamama durumunda inşa ettikleri gece kondu hakkında konuşabilir misin?
Tabii. Gece kondunun bence birkaç tane aşaması var.
Ya les étapes de gece kondu.
Bir tanesi 1946'lı 47'lerde başlayan aşama.
Le premier a commencé les années 46 et 47.
O zaman da bir toprak reformu düşünülüyor hükümet tarafından.
Ce temps-là, on avait pensé une réforme du terre.
Ama bu gerçekleşmiyor.
Il n'a pas réalisé.
Çünkü Marshall yardımları ülkeye geldiği zaman Türkiye'yi Avrupa'ya tahıl üretecek bir tarım toplumu olarak tahayyül ediyorlar.
Alors, quand les êtres marchands étaient venus en Turquie, on avait imaginé de Turquie un pays de l'agriculture qui produisait pour l'Europe.
İlk göç tetiklenmesi burada başlıyor.
Alors, les premières immigrations commencent comme ça.
1948'de İstanbul nüfusu 1 milyonun altında.
Alors, les années 48, la population d'Istanbul c'est au-dessous de 1 million.
1960'a geldiğimizde 2 milyonun üstüne çıkmış oluyor.
Mais tandis que venant des années 60, cette population augmente en 4 millions.
Bunların gelenlerin hepsi gecekondu yapıyor.
Alors, tous qui vient à Istanbul construisent des gecekondu.
Ve bu devlet tarafından teşvik ediliyor.
Et ça a une
confirmation du gouvernement. Est-ce qu'on a une idée de la sociologie des habitants de ces gecekondu? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Est-ce qu'ils travaillent?
Bu gecekondu insanları sonra işçi mi oldular, çalışmaya mı başladılar?
Tabii,
bu sosyolojik gerçeği nedir?
Şöyle bir şey bu. E5 karayolu yapılıyor. Yine Marshall yardımlarının öngörüsü üzerine.
Alors on construit la l'autoroute 5 périphérique avec l'aide de Marshall.
Bunun deniz tarafında genelde yani sahile yakın tarafında fabrikalar yapılıyor.
Sur les rives alors on construit des usines.
Evet. Ve E5'in üst taraflarında işçiler diyorlar ki gelin buraya evinizi yapın, aşağıdaki fabrikalarda çalışın, oradan kazandığınız parayla da işte konuklarınızı hayata geçirin.
Alors on dit aux ouvriers que venez travailler dans les usines à côté des rives dans les usines et mettre vos logements en dessus.
Yani şu örnek vermek gerekirse mesela 1966'da bir kanun çıkıyor. Yani gecekondu kanunu deniyor ona.
Il y a une loi de gecekondu vers l'année 66.
66'da. Burada devlet şunu demek istiyor. Ben sana barınma hakkı vermeyeceğim. Yani sağlamayacağım. Fabrika sahibini de sağlamayacak. Sen kendin yapacaksın ama aynı zamanda benim toprağımı kullandığın için senden vergi de alacağım diyor.
Alors l'État propose aux ouvriers de prendre le taxe mais ne le offre pas des moyens de l'État ni de l'usine.
Dolayısıyla aslında 60'larda o toprağı paralarını vererek alıyorlar. Bazen mafyadan, bazen devletten.
Alors les ouvriers achètent ce terrain peut-être de l'État ou même de la du mafia.
Devlet destekli mafyadan alıyorlar. Bu ilk devre böyle bir şey, 3 aşağı 5 yukarı.
Voilà, c'était le premier période des années 60.
Ve bu devrede yıkılan tek mahalleler solcu mahalleler. Onun için hiç mahalle yıkılmıyor çünkü ihtiyaçları var bu insanlara.
Alors on détruit pas des quartiers mais seulement c'est exceptionnellement les quartiers des partis gauche.
Mesela 1 Mayıs mahallesi Ümraniye'deki yıkılan mahallelerden biri.
C'est le quartier 1er mai qu'on avait détruit.
İsmi de 1 Mayıs'tan sonra Mustafa Kemal Mahallesi'ne çevriliyor.
On a nommé ce quartier Mustafa Kemal.
Atatürk.
Kemal
bu ilk dönem böyle bir dönem.
C'était le période comme ça.
Sonra 80'lerde ikinci dönem var.
Alors, la deuxième période commence aux années 80.
Bu da darbeden sonraki dönem diye özetleyebiliriz.
Coup d'état, c'est l'année 80.
Orada şu yapılıyor. Aslında bir ithal ikameci sistem var. Yani ekonomi, uluslararası ekonomi biraz savunan ama bunun kendi sorunları var. Ve isteniyor. Bunun liberalleşmesi isteniyor.
Il y a un système importé. On veut faire légal.
70'lerde zaten dünyada ekonomik kriz var.
Il y a une crise économique globale cette année-ci.
77 ile 80 arasındaki hükümetlere Dünya Bankası ikna edemiyor. Her şeyi liberalleştirin, işçi ücretlerini 3'te 1'e indirin.
Alors diminuer les prix des ouvriers un quart. Dit la banque du monde.
Yani Uruguay, Kore, işte Arjantin, hepsi bu olan bir şey. Yani Latin Amerika modeli diyoruz buna.
C'est le modèle Latin Amérique.
Bir tane şey söyleyeceğim. Bunu junta sonrasında cebren, zorla yapıyorlar ve gecekonduculara bir rüşvet verilmesi lazım. Çünkü işsizlik artacak, ücretler düşecek.
On donne un bachiche pour légaliser ce système de gece kondu.
Çünkü ücretler düşecek.
Parce qu'on va diminuer.
Hizmetler azalacak.
On va diminuer les services.
O yüzden gece konuculara apartmanlaşma hakkı veriliyor.
Alors, on donne le droit de faire des appartements, des logements aux ouvriers eux-mêmes.
Mafia et bakchiche, décidément, les notions d'urbanisme à Istanbul sont complexes, dépendent en partie de ceux qui les planifient, puis en partie de ceux qui sont dans l'ombre derrière, apparemment. Juste deux mots pour décrire où nous sommes arrivés dans ce parcours. On est sur un immense parking, à peu près rempli de voitures, il y a beaucoup de voitures à Istanbul. Dans le fond de ce paysage, on voit des immeubles récents, assez laids, il faut dire. On a l'impression qu'ils sont vraiment faits pour, eux aussi, construits dans la nuit. On voit sur le côté gauche un pont d'autoroute. Il suffit de franchir dessous ce pont d'autoroute pour aller vers le quartier de Hasan Pasha, vers Gashane. On va en parler dans un instant. Et on a en face de nous le stade de Fenerbahçe. Alors peut-être les amateurs de foot connaîtront, c'est une des deux équipes les plus célèbres d'Istanbul avec Galatasaray. En tout cas, là aussi, un gros pavé architectural dont on peut imaginer qu'il a fallu évacuer quelques maisons pour pouvoir le construire.
Et şu anda Fenerbahçe stadının karşısında çok büyük bir parkingdeyiz. Çok araba var. Sol tarafımızda da bir otorut altından Hasanpaşa bölgesine geçildiğini görüyoruz. Birazdan ondan bahsedeceğiz.
Deniz Kololu.
Bulunduğumuz alanı hatırlatmak istiyorum. Eskiden de zaman zaman park, otopark olarak kullanılıyordu. Fakat aslında haftanın iki günü ve hafta sonları bit pazarı olmak üzere, hafta içi de gıda ve tekstil pazarı olmak üzere kullanılıyordu bu alan. Daha sonra bu pazar biraz daha öteye, daha az merkezi bir yere taşındı. Bu da bir sorunu işaret ediyor diye düşünüyorum.
Alors, Deniz Kololu dit que nous sommes dans le parking maintenant. Ce terrain était utilisé comme un marché, marché aux puces jadis. C'était très très célèbre. Deux fois par semaine était ouvert, les mardis et les vendredis, pour la nourriture, pour le textile. Alors ça fait signe de notre problème, je crois, que ce terrain de marché, on en est transporté un peu plus loin.
Alors comme je le disais, un petit peu plus loin le long de cette place, on pourrait, si on continuait par là-bas, trouver le quartier de Hasan Pasha, l'usine de Gazane. Serkan Engel, peut-être quelques mots sur le collectif que tu représentes dans cette discussion, Gazane Coopérative.
Hasanpaşa'nın yanı sıra Gazane şu anda bulunduğumuz yerden görülüyor ve siz Gazane grubunu temsilen ne söylemek istiyorsunuz Serhan?
Öncelikli olarak Kadıköy'ün bütününe baktığımızda çok ciddi bir son dönemde dönüşümün olduğunu görmek mümkün. Bu işte Salı Pazarı, daha önce Salı Pazarı diye adlandırılan bu alan daha önceki süreçte bir çayır, yani geniş bir çayır ve burası sahibi tarafından İşte yeşil alan olarak kullanılması için bırakılmış bir yer ama daha sonra bu toprağın üzerine beton dökerek burası uzun süre pazar alanı olarak kullanıldı. Şimdi ise dışarı gitti ama burasının hala buraya dair bir sürü proje var ve tehlikeli projeler, yani inşaat etmek, yani park alanı değil de buraya yine bir alışveriş merkezi gibi düşünceler var.
C'était une prairie ici, j'ai dit tout au commencement. C'était un terrain avec la verdure. Mais malheureusement, qu'on a fait du béton pour en faire un marché sur le pazarı. Et maintenant, on a des grands plans sur ce terrain pour en faire peut-être des immeubles.
Biz Kadıköy kültürünün kimliğinin en önemli alanlarından biri de tabii Hasanpaşa bölgesi. Hasanpaşa işte 1890'larda yapılan Hasanpaşa hava gazı fabrikasıyla, yani gazhane alanı ile birlikte aslında buradaki çalışan kesimlerin de, yani ilk endüstri işçilerinin barındığı bir alan aynı zamanda.
Alors gazhane c'était le terrain où s'habitaient les ouvriers, je dis les usines de gaz qui étaient là. D'où le nom gazhane.
120 yıl önce başlayan bu faaliyet kendi yanında başka sanayi tesislerini de getirmiş ve bir süre oranın kendi dokusunu şekillendiren, biçimlendiren, mahalle kültürünü yaratan bir unsur haline gelmiş.
Avant 120 années, avec les ouvriers l'usine de Gassane, a commencé à développer une autre structure à Kadıköy.
Şimdi Hasanpaşa bölgesi biraz Kadıköy'ün o dönem için dışında kalan bir alan. Şimdi bu kadar içinde ve merkezinde ama o dönem için dışında olan bir alan.
Mais c'était à son temps le parti périphérique de Kadıköy. C'était pas dedans. Maintenant, il est là dans Kadıköy.
Centre et périphérie, on ne sait où est le centre et la périphérie et il semble qu'elles se confondent parfois. Peut-être sur le travail que mène Serkan et le lien entre cette coopérative et des projets artistiques sur ce site de Gazané.
Merkez ve çevresi problemini konuşurken istersen Gazane'nin sanat çalışmalarına geçelim.
Gazane alanı 1994 yılına kadar faaliyet yürütmüş bir yer.
Gazane,
fabrika olarak.
Gazane etti aux années 1890 comme un terrain industriel.
Faaliyetine son verdikten sonra Avrupa'daki diğer örnekleri gibi oranın çok işlevli bir kültür merkezi haline getirilmesi için başlayan bir mücadele var bizim çevre gönülleri olarak.
Alors, başlattık. Nous les bénévoles de Gassane ont commencé un mouvement dans changer ces parties industrielles comme une partie culturelle, un site culturel.
Aynı zamanda bu kentlilerin kendi bulundukları alana katılımını da öngören önemli bir deneyim.
Alors, c'est une expérience assez importante parce que il demande la participation des citoyens, des habitants de Gassane.
Çünkü çevre halkının çabalarıyla bir şekilde buranın nasıl olacağına dair bir proje inşa ediliyor.
Alors, on construit un projet avec les efforts des habitants.
2002 yılında İTÜ tarafından yapılan Avant projeye göre bu alanın işte bir endüstri müzesini de içinde barındıran çok işlevli bir kültür merkezi haline getirilmesi netleşmiş durumda.
En 2002, selon le programme de l'Université Technique, on a fait un plan pour mettre un site de culture, des travaux culture et d'art.
Anadolu yakası ve özellikle Kadıköy bölgesi çok sayıda kültür sanat kullanıcısının olduğu bir bölge.
La partie asiatique sur la rive de l'Asie, c'est une partie en majorité des habitants, des intellectuels qui sont là, qui sont intéressés aux travaux d'art.
Ve burada yeterli hem kültür sanat üretimi yapanlar için kullanabilecekleri atölyeler yok. Hem de işte sinema salonu, tiyatro salonu gibi bunların eksiklikleri açığı bir şekilde hissediliyor bu bölge açısından.
Il y a un manque de salons de culture, de théâtre, de cinéma ici.
Yani dolayısıyla buranın bu biçimde dönüşmesi aslında çok büyük bir ihtiyaca yanıt verecek.
C'est un besoin, c'est un grand besoin de ces sites culturels ici. Alors Gassane va répondre à ces besoins.
Alors on va peut-être, puisqu'on a avec nous Oğuz Öner, qui représente Istanbul 2010 et qui était, je crois, chargé au sein d'Istanbul 2010 de trouver des espaces industriels dans lesquels le projet pouvait développer des concerts ou des événements. Peut-être lui demander comment justement Istanbul 2010 recense ces espaces qui pourraient être, pour un moment ou de manière pérenne, transformés en lieux de culture.
Bu bölgelerin kültür alanlarına dönüşmesi için 2010'un gayretleri ve düşünceleri nelerdir?
Şimdi aslında buna başlamadan önce 2010 Ajansı'nın ne amaçla yola çıktığından da bahsetmek gerekiyor. Ama kısaca şunu da söyleyeyim. Nihayetinde 2010 Ajansı merkezi hükümete bağlı bir ajans ve merkezi hükümete bağlıyken bir yandan da sivil toplumla ve sanatçılarla da birlikte kültürel, sanatsal ve altyapı projelerle uğraşmaya çalışıyor, bunlara odaklanmaya çalışıyor. Şimdi bu kentsel projeler direktörlüğü projeleri kapsamında endüstriyel miras alanları projeleri de var. Bunlardan bir tanesi de gazhane projesiydi. Yaklaşık bize 3 sene önce gelmiş bir proje bu. Şimdi gazhane, demin bahsettik gazhanenin hani öneminden, tarihinden ve bununla ilgili yapılan yaklaşık 20-25 yıldır yapılan çalışmalardan bahsettik.
L'agence 2010 est rattachée au gouvernement. Alors, c'est une structure qui est rattachée à l'État et travaille en même temps pour en faire des projets culture et d'art, travaille avec les artistes. Et Gassane, c'est un projet qui en pense depuis une vingtaine d'années. Et...
Bu alanla ilgili gazhane kültür, yani gazhane fabrikası ile ilgili yapılmış bahsettiğim Serkan Bey'in bahsettiği gibi İstanbul Teknik Üniversitesi'nin hazırladığı bir proje var ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin hazırladığı proje bize geldi. Yani İstanbul 2010 Ajansı'na geldi proje olarak değerlendirmek üzere. Aynı zamanda gazhane kolektifinden de başka bir proje geldi. Ve bunun dışında üçüncü proje olarak da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nden de proje geldi. Aynı alan için üç proje.
Alors, pour le même terrain, il y a trois projets qui est offert à 2010 aujourd'hui. Un, celui de Gassane. Deuxième, c'est celui de l'Université Technique. Et le troisième, de la mairie.
İBB Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nden de geldi proje. Dolayısıyla bu 3 proje geldi ve şimdi 2010 Ajansı'ndaki amaç farklı görüşleri ve farklı proje alanlarını bir araya getirmek. Özellikle de aynı alanla ilgili 3 proje olduğu için bu 3 partneri bir araya getirerek tek bir proje haline getirmek için bir çalışma başlattık biz.
Alors, l'agence 2010 a commencé à faire une synthèse de ces 3 projets.
Dolayısıyla bunun için 3 yıl önce projelere başladık. Yani bu 3 yıl önce, pardon 2,5 sene önce toplantılara başladık. Hem gazhane kolektifiyle birlikte ve ilgili alana odaklanabilecek sanat kurumlarını, kültür kurumlarıyla birlikte ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte toplantılara ve hazırlıklara başladık.
On a négocié, on a commencé les négociations et les préparations pour en faire ce terrain un site culturel.
Çünkü burada amaç yani her üç projede tek amaç yani farklı amaçlar öngörülüyordu. Ancak hiçbiri oranın yeterli derecede katılımcı modelle gelişmesini öngöremiyordu. Örneğin İstanbul Teknik Üniversitesi'nden gelen proje buranın sürdürülebilir anlamda ve katılımcı anlamda kalkınmasını ve gelişmesini bir fizibilite çalışmasıyla yapılmasını öngöremiyordu.
Le projet de il y avait des manques de chacun de ceux qui proposent ce projet de trois offres, celui de par exemple celui de l'université ne voyait pas la participation au maximum, c'était le manque de ce projet.
Dolayısıyla bununla ilgili yapılan çalışmalar yaklaşık 2 sene sürdü. Bunun için hem kültürel altyapısına yönelik öncelikleri belirlemek adına buradaki alandaki kültür sanat gruplarını ve STK'ları bir araya getirdik. Hem de gazhane kolektifiyle birlikte ve mahalle temsilcileriyle birlikte toplantılar yapıldı.
On a fait depuis deux années des négociations, des réunions avec les associations de d'art et culture de ces régions gazhane.
Peut-être Serkan, qu'est-ce que tu en penses toi de cette concertation qui est en cours, de ce que vient d'expliquer à l'instant Oğuz?
Neler düşünüyorsunuz Oğuz'un anlattıklarıyla ilgili gazhane projesiyle ilgili?
Gazhane projesi aslında açığa çıkışından itibaren belki hani katılmayacağım bir nokta odur. Biz katılımcı bir modeli öngörerek, çünkü mahallelinin de katılabileceği bir model olması gerektiğini düşünüyorduk. Buna dair 2002 yılında bir kitap bile çıkarttık. Yani akademisyenlerin katıldığı, burada nasıl bir katılımcı model olabilir? İşte yöre halkının katılımı nasıl sağlanabilir? Buna dair işte İTÜ ile yapılan proje, onları da bu işe bir biçimde ortak olmaya, çaba sarf etmeye motive eden kurumlardan biriyiz.
Nous faisons des efforts pour la participation maximum des citoyens. Pour ça, on a même publié un livre là on a préparé avec les académiciens.
Ama mevcutta işte bir ortak Avrupa Kültür Başkenti konusu bizi çok heyecanlandırdı. Çünkü işte 2002 yılında yani Avan proje ortaya çıktığından itibaren herhangi bir gelişme olmadı alana dair.
Nous étions très émotionnés, très motivés avec le 2010 et la capitale européenne Istanbul. Mais tandis que il n'y a pas un projet.
Daha sonra yapılan ortak toplantılar da Mart ayında kesildi. Bunu da söylersin.
Alors, on a fini les réunions au mois de mars.
Haziran ayında programda yer alan alanın kullanıma açılması süreci biliyorsunuz 2 ay kaldı o 2010 yılının bitmesine. Herhangi bir gelişme yok ve orası giderek çürümeye terk edilmiş durumda.
Maintenant, il n'y a aucun avancement malgré que ça finit il y a deux mois seulement.
Alors, Oğuz, pourquoi ça n'avance pas?
Oğuz, niçin gelişmiyor proje?
Şimdi en başta bahsettiğim gibi 2010 Ajansı merkezi hükümete bağlı aslında bir bürokratik yapıya sahip bir sistemde bir ajans.
Alors, le problème c'est que 2010 est rattaché à l'État.
Yani burada biz hep alternatif sunmaya çalıştık. Evet, burada ilk başta müdahale amacımız belediyenin zaten burada burayı dönüştürmek, ya yıkmak ya da kültür merkezi kendi amaçları doğrultusunda kendi kültür merkezi haline getirmesine bir alternatif sunmaktı.
Alors, nous voudrions offrir un projet alternatif à celui de la mairie.
Ancak Mart ayından beri bu tür bir gelişme olmamasının sebebi, yani bütün bu çabalara rağmen herhangi bir gelişme olmamasının sebebi tamamıyla 2010 Ajansı'nın iç işleyişindeki iktidarla ilgili ya da merkezi hükümetle ilgili uzlaşma sağlayamamasından dolayıdır.
Alors, pourquoi avance pas le projet? C'est la cause, c'est
la bureaucratie.
La bureaucratie, simplement.
Yani bununla ilgili şu anda tek yani yapılabilecek şey şu anda bir kapasite var. Bunun için bir çalışma var. Ve bunun için bir insan gücü, iş gücü çok ciddi anlamda sarf edildi. Yıllardır da sarf ediliyor. Gittikçe de katlanıyor bu iş gücü. Tek yapılabilecek şey artık 2010 Ajansı bitti ama buna alternatif olarak dışarıdan bir sivil toplum kuruluşuyla ve daha güçlenmiş bir yapıyla oraya gerçekten müdahale etmek.
Alors, je pense qu'il faut réagir avec une association de civils pour en agir et pour en travailler pour offrir le main d'œuvre aussi. Les efforts d'une association, il en faut.
Alors, on arrive bientôt au terme de notre travelling. Difficile de parler de mutation urbaine sans parler de gentrification. Et puisqu'on était en train de parler avec Oğuz Öner, peut-être sur comment est-ce que parfois, et sans doute à leur corps défendant, sans le vouloir, les artistes deviennent des agents de la gentrification.
Bu değişimin elemanları haline nasıl geliyor sanatçılar?
Par exemple, à Tophane, il y a quelque temps, l'attaque d'une exposition a mis en lumière cette réaction entre les habitants du quartier puis les artistes qui viennent s'installer là.
Tophane'deki saldırıları hatırlatarak başlamak istiyorum.
Yani şimdi benim gördüğüm kadarıyla bu tür kentsel dönüşüm projelerinde ya da endüstriyel alanların dönüşüm projelerinde iki türlü öncelik var. Bir tanesi ya da iki türlü bakış var. Bir tanesi elitist bakış, bir tanesi de katılımcı bakış.
Il y a deux différents vues sur cette mutation, cette gentrification. L'une, c'est élitiste et l'autre, c'est participatif.
Bu iki farklı bakışı, bu iki farklı öncelik alanın dönüşümünde söz sahibi olan aktörlerin bakış açısına ve kurmak istedikleri modelle doğrudan alakalı.
C'est tout à fait lié à leur regard différent de deux groupes.
Bu elitist bakış daha çok üstten alta bir yapılanma çerçevesinde olduğu zaman daha çok içerdikleri dışarı çıkarma ya da dışlama politikalarıyla doğru orantılı olarak kent içinde ters tepki yapıyor.
La vue élitiste n'est pas bon prendre des réactions parce que il veut de éloigner ceux qui sont dedans vers les loin.
Culture d'élite, culture populaire, voilà. Décidément, c'est toujours la même histoire avec les capitales culturelles. On a déjà rencontré ça dans le passé, on le rencontre aujourd'hui à Istanbul. Il y a peut-être des chances pour qu'on continue à le rencontrer, pourquoi pas à Marseille en 2013. En tout cas, c'est l'éternelle question crucifiante de cette forme d'incompréhension. Je voudrais proposer à Ulus Atayurt de conclure cette émission. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon toi, faire pour avoir un vrai plan d'urbanisme à Istanbul qui soit cohérent avec des pratiques artistiques, avec des populations qui sont en lien avec ces pratiques? Ulus Atayurt.
Elitist ve popüler kültür arasındaki çatışma şehirlerin dönüşüm periyotlarında her zaman ortaya çıkacak. Sizin gerçek bir öneriniz, bir çözüm öneriniz var mı? Sanatçı ve şehirleşme, kentsel dönüşüm ilişkileri hakkında.
Yani sanatçılar adına çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Onların kendileri bulması lazım.
C'est aux artistes d'en trouver des solutions.
Ama yani illa çeper, işte halk, elit ayrımı yapmaya gerek yok.
Il ne faut pas faire une différence entre élitiste et populaire.
Zaten hani mesela kafamızda da yanlış bir şey hayal ediyoruz. Atıyorum Yakacık'ta, Gülen Su'da ya da Sapan Bağları'nda bir sanatsal aktivite yok gibi düşünüyoruz.
Nous pensons qu'il n'y a pas des activités culturelles et d'art vers Sapanca.
Sapan Bağları,
Sapan Bağları,
Yakacık,
Gülsuyu,
Gülensu,
Gülsu,
bunlar gecekondu mahalleleri.
Ce sont des quartiers de gecekondu. Nous en pensons qu'il n'existe pas là-bas les activités d'art.
Mesela Gülensu, Gülsuyu'nda 13 tane kültürel dernek var.
Mais tandis qu'il y a 13 associations de art et culture à Gülensu.
Fotoğraf atölyeleri yapıyorlar.
Il y a des ateliers, des workshops de photographes, de documentaires.
Fanzin çıkartıyorlar.
Il prépare des fanzines.
Korkunç miktarda sokak resmi var.
Alors, il y a des graffitis dans tout. On fait de l'art.
Dolayısıyla bence zaten insanlar kendi kültürel aktivitelerini bir şekilde yerine getiriyorlar.
La population eux-mêmes, ils font les citoyens leur art. Ça marche. Yani, on fait de l'art.
Devlet buna destek verirse, yani bir Avrupa'nın hayaleti olan refah devleti buna destek verirse başımızın üzerinde yeri var yani.
Si l'État le supporte, bienvenue.
Oğuz Öner.
Yani toplumumuzda belki böyle bir kültür çok fazla yok. Yani bu evet katılımcı kültürden bahsettik. Şimdi Avrupa'da kentsel planlama çalışmalarında mutlaka en azından bir sanatçı ya da bir sanatçı grubunun katılımı öngörülüyor ve sağlanıyor.
Pour les travaux urbanistes, nécessite un projet culturel toujours en Europe.
Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte katılan sanatçılar oranın dönüşümünde söz sahibi olabiliyorlar ve dolayısıyla demin bahsettiğim üstten altanın yerine alttan üste bir yapılanma da gerçekleştirilebiliyor. Böyle bir alternatif var.
Alors comme les artistes sont là des ils font des projets culturels, il y a une structure de haut en bas mais tandis que de bas en haut aussi.
Yani bunun yani literatürde community art diye bir kavram var. Toplumsal sanat gibi bir kavram var. Yani bu mimaride de ya da kültürel faaliyetlerde de o mekandaki, oradaki kişilerle birlikte yapılan projelerden bahsediyorum. Halkla birlikte yapılan projelerden bahsediyorum. Halk için yapılan projelerden bahsetmiyorum.
Je ne parle pas de l'art qu'on fait pour le peuple, mais je parle que le peuple fait eux-mêmes leur art.
Yani böyle bir şeyin de İstanbul için mümkün olabilitesini tabii tartışmak gerekiyor ama şu anda hani şunu söyleyebilirim ki kültür ve sanata ayrılan öncelik belki hiç değilse de çok az da olsa belki 2010 kültür başkenti vasıtasıyla biraz artmış olabilir. Ya da en azından böyle bir vizyon oluşmamış olsa bile bir fikir edinmiş olabilir insanlar. Bunun için böyle bir adım çok yakında olmasa da daha ileride olsa da böyle bir opsiyon söz konusu olabilir Türkiye için de.
Une option ainsi, ce sera négociable avec les travaux de 2010, avec l'agence de 2010. On a quand même donné quelques idées.
Des idées, maintenant, il s'agit de les mettre en œuvre. C'est pas le tout d'avoir des idées, mais encore faut-il qu'elles se traduisent en réalité dans les quartiers.
Bunların hayata geçmesini diliyoruz bölgelerde, mahallelerde.
Merci à tous pour cette émission. Aysim Türkmen, Oğuz Öner, Ulus Atayot, Serkan Engel et puis mes complices que je remercie infiniment pour leur présence et leur amitié tout au long de ces quatre travelling, Denis Kouloulou et Eli Aligua. Comment ne pas remercier aussi l'athlète de cette émission, Sébastien Gély, à la perche. Toutes les émissions réalisées à Istanbul sont en écoute sur le site de Grenouille, www.grenouille888.org.